Merhaba sevgili dostum, Ustalarla Söyleşi serisi için yola çıktım ve şu anda İstanbul'da Büyükada'dayım. Bindiğimiz motor yola çıktı, başka bir adaya gidiyor. Psikolog Gündüz Vassaf'ın yanına gidiyoruz. O da bizi bekliyor iskelede. Ve onunla Ustalarla Söyleşi serisi için çok güzel bir sohbet yapacağız. Elimde onun en çok sevilen kitaplarından birisi olan Cehenneme Övgü kitabı var. Ve bu kitapla ilgili, hayatla ilgili, gençlikle ilgili ona sormayı istediğim, merak ettiğim birçok konu var. Birazdan onunla buluşacağız. Görüşmek üzere. Herkese merhabalar. Şu anda benim için çok özel olan ve çok uzun yıllardır kitaplarını okuduğum birisiyle, bir meslektaşımızla, bir hocamızla beraberiz. Gündüz Vassaf'la beraberiz. Gündüz Hocam merhaba.
İkimiz de sohbete hoş bulduk.
Hoş bulduk. Bizi evinizde ağırladığınız için çok çok teşekkür ederim ben. Gerçekten burası inanılmaz böyle huzurlu. Sonra belki ara görüntü koyarım ama siz bu manzarayı şu anda göremiyorsunuz. Bütün İstanbul karşımızda bir adadayız. Orada böyle çok yeşillikli güzel bir yerdeyiz. Hocam ada mı sizden dolayı huzurlu, siz mi adadan dolayı huzurlusunuz?
Yani adadan iki tür insan var tecrübemde. Yani ada konusunda bir adaya ayak basar basmaz burada nasıl yaşıyorsun diye korkan ve ilk vapuru soranlar var. Bir de gelip ben artık başka bir yere gitmek istemiyorum diyenler var. Ben ikinci gruptanım.
Yani hakikaten ama burası bir kurtarılmış bölge gibi. Böyle bir yandan İstanbul'a yakın, bir yandan İstanbul'dan çok uzak aslında. Gerçekten güzel bir yer burası. Nasılsınız hocam?
Gayet güzel, teşekkür, mutlu.
Evet evet, o enerjinizi hocam gerçekten hissettim. Bu arada hocam bizi iskeleden aldı, bisikletiyle beraber, yalın ayaklarıyla beraber. Ben hemen bir şeyle beraber ayağınıza bir şey batmasın diye böyle bir endişe ettim ama siz hemen bir şey olmaz dediniz.
Hatta şöyle cevap verin, ben bahsetmiştiniz. Mostar kitabında ne ölmeye acelem var, ne yaşamaya acelem var. Akışta gidiyor.
Bu çok güzel bir cümle hocam. Ne ölmeye ne de yaşamaya acelem var.
Akışta.
Bu sizin hayat prensibiniz diyebilir miyiz hocam?
İşte fazla düşünmemek belki. Prensipse fazla düşünmemek.
Bu peki hani bilerek isteyerek vardığınız bir nokta mı yoksa bu sizin mizacınız mı? Hani geldiğiniz bu nokta gerçekten bugün birçok insan ulaşmaya çalıştığı bir nokta.
Belki annem bir gün herhalde bir aşk meselesi vardı veya benzer bir şey ergenlik çağı. Üzülüyorum. Belki intihar bile etmeyi düşünüyorum. Dünyanın sonu gelmiş. Ya dedi bir 10 gün sonra bugün düşün dedi. O kesmiyorsa birkaç ay sonra bugün düşün dedi. O da kesmiyorsa 5-10 yıl sonra bugün düşün dedi. Unutur gidersin zaten. Belki o bir şeyin içinde görmek. Daha bugünü, anı azıcık da daha büyük bir zaman içinde de görebilmek. Hatta hayatın geçiciliğinde belki görebilmek.
Ama hocam bunu bilip de uygulayamamak var bir tarafta. Bir yandan bunu hayatın içine koymak var. Şimdi ben bir dönem radyoda program yaparken bundan yıllarca önce tanıdığım insanlar bana şey demişti. Ben seni değil radyodaki Beyhan istiyorum. Şimdi psikolog bir baba olmak, psikolog bir anne olmak bazen o kişiliği aynı zamanda diğer insanlara da yansıtamıyorsun. O bir meslek. Sizin babanız psikiyatrist, anneniz psikolog. Bu böyle bir evin içinde büyüyor olmak sizin karakterinizin gelişimi sürecinde nasıl etkiledi? Mesela biraz önceki gibi çok örnek var mı?
Herhalde insanın hiçbir hali soframıza yabancı değildi. Onun için herhalde doğaldı, tanıdıktı. Bir de çocukluğumun bir kısmı akıl hastanelerinde geçti. Çünkü Amerika'da, babam bir ara Amerika'da psikiyatrist olarak çalıştı. Orada akıl hastaneleri üniversite yerleşkesi gibi. Yani doktorlar da aileleriyle hasta denilen kişiler de bir yandaki binada, karşıdaki binada ve gündüzliğinde birlikte sigara içiyorsunuz, belki golf, minyatür golf oynuyorsunuz. Onun için her şey tanıdıktı bana. İnsan herhalde tanıdıktı.
O aşinalıkla büyümüş oldunuz.
Herhalde. Yani şaşılacak bir şey yoktu o anlamda.
Peki mesela diğer o yaştaki insanlarla kıyasladığınız zaman kendinizi, bunun ne gibi farklılıklar ortaya çıkartıyordu sizin üstünüzde?
Kıyasladığımda?
Ya hani mesela benzer arkadaş grubunuzda hani bu aşinalık, bu birazcık daha anne babanın ruh sağlığı camiasından olmasının etkileri.
Yok, arkadaş gruplarında yani o yaşta bilye oynuyorduk, basket oynuyorduk. Kimisinin babası marangoz, kimisinin babası dişçi, kimisi bankada muhasip. Onlar dışarıdaydı. Bizim grup dinamiğim hep baskın olan oydu.
Hocam bir mesela şeylerde yine dinlediğim bazı röportajlarınızda mesela babanızı daha erken kaybediyorsunuz, annenizi daha geç ve onunla uzun zamanlarınız geçiyor. Ve babamdan bana kalan o sevgi diyorsunuz ve sonrasında onu kaybettikten sonra bir bozkırın ortasında yılkı atı mı deniliyor? Bir at gibi işte özgürleşmiş bir at gibi koşuyorum gibi hissetmiştim demiştiniz. Hmm. Ölüm sizin için ne ifade ediyor? Çünkü günümüzde ölüm hep kaçınılması gereken bir korku gibi. Hatta bazı terapi ekollerinde birçok problemin de kaynağını ölüm korkusuna bağlıyorlar. Ölüm sizin için ne ifade ediyor?
Ola Beyhan, yaştan yaşa değişiyor. Lisedeyken bir ödev yazmıştım. Sınıfta da okudum. Ey insan, ölümden korkma diye başlayan, yaş 17-18. Hoca da sınıfta kahkahalarla gülmüştü. Ben de onu yazarken ne dediğimi bilmiyordum belki. Ama yaklaştıkça, yani yaş geçtikçe, arkadaşlarınız öldükçe, ölümle, ölenlerle tanıştıkça, yakın çevrenizden, ölüm bir yoldaşınız oluyor bir anlamda. Çok tanıdık oluyor. Onun için meydan okunacak bir şey olmuyor. Üstünde felsefe yapılacak bir şey olmuyor. Yakın, yani bulutlar kadar yakın, bulutlar kadar uzak.
Peki mesela o babanızı kaybettiğinizde, annenizi kaybettiğinizde dediniz ya, bir gün sabah, bir gün rüyamda gördüm demişsiniz. Ve sevindim, hani bir farklı bir hissiyat. O hissiyatı bir tarif edebilir misiniz? O anınızı da eğer imkanı varsa anlatabilir misiniz?
Yok, o belki yani çoğumuz oluyor. Bir yakınımız öldükten sonra rüyamıza gelirse, en azından bende öyle oldu. İlk geldiğinde annem, babam, bakıyorum aa ölmemiş diye seviniyorum. Sonra bir bakıyorum rüyanın yerinde bir terslik var. O ölümün kokusu geliyor ve uyanıyorum, ölmüşler. O zaman bir daha ölmüş oluyor. Birkaç gün sonra gene bir daha ölmüş oluyorlar. O zor tabii. Ama daha da zaman geçtikten sonra görüyorsunuz. Ve artık belki ölmüş olduğunu da rüyanın ortasında bir yerde anlıyorsunuz. Veya sabah uyanınca anlıyorsunuz. Aa ne güzel gördüm diyorsunuz. Artık Patagonya'da olabilir, siz Yeni Zelanda'da olabilirsiniz. Aranızda bir mesafe var. Günümüzde de o göçlerle zaten çok mesafeler var kişiler arası. Onun için gördüğünüzde mutlusunuz.
Yani bir yerde o ilk acı sıcaklığı geçtikten sonra, sonrasında sanki uzak bir yere göç etmiş gibi. Evet. O hissiyat, o bana, bağ kalıyor gibi.
Bana öyle oluyor. Size oldu mu hiç?
Benim kaybetmedim ama mesela ben hocam hani düşününce bazen, şimdi uzun yıllar Ankara Keçiören'de oturdum ve taşındığım yer evlendikten sonra da 100 metre yukarısıydı annemlerin babamların oturduğu, hala oturduğu yere. Annem çoğu zaman mesela arabayla ben eve dönerken balkonda çamaşır astığını çok görmüşümdür. Ve hep şunu aklıma getiriyorum, bir gün oradan geçerken annem orada olmayacak. Ve ilk bunu düşünmeye başladığım zaman, son 5 yıldır bu aklımda geliyor sıklıkla. Bir göğsüm sıkışıyormuş gibi, bir çok bunaltı geliyor. Sonra bunun egzersizini yapmaya çalışıyorum. Bazen ölümü düşünmek ve gidecekmiş, öyle olursa ne olur diye. Birazcık daha hani hala çok kolay değil ama aşina olmaya çalışıyorum. Hani nasıl hissederim şu an bilmiyorum ama. Ama hani şey, bir ümit veriyor benim içime onu ilk dinlediğim zaman. O ölümü kabullendikten sonra onu rüyada görüyor olmak bile sanki hani Skype'tan görüşme yapıyormuş gibi uzaktaki bir akrabayla, öyle bir mutlulukmuş gibi geldi bana ama bilmiyorum doğru yorumladım mı?
Hiçbir şey bilmiyorum ama o geçiciliği yaşarken yaşamak, yani yaşadığınızın geçici olabildiğini hissetmek annenizle müthiş bir şey. Yani o acıyı bir şeye dönüştürmek, bir sürece dönüştürmek, aşı olmak gibi belki.
Evet.
İlerideki bir ölüme aşılanmak gibi şimdiden.
Ama şeye gittim hocam, geçenlerde Rize'ye gittik bir etkinlik için ve orada tepede bizi bir yemek yenilecek yere götürdüler ve bahçelerde hep mezarlıklar var. Her kişi, bu Karadeniz'de insanlar bazen şey yaparlarmış, tarlayı satmasınlar diye ya da bahçeyi satmasınlar diye ölen kişi oraya gömülürmüş. Hani mal bölüşülmesin diye, tek kişide kalsın diye. Ve her evin olmasa da birçok evin bahçesinde o evin zamanında dedesi, babaannesi orada gömülü. Yani bir irkildim, ürktüm. Bir yandan da acaba daha mı güzel olurdu diye düşündüm. Yani mesela ben bunu sordum Instagram'dan da. Dedim yani ne hissederdiniz diye. Bir kısmı çok korkutucu olduğunu söylerken bir kısmı da her sabah onu orada görüp böyle şey yapmak isterdim, selamlamak isterdim diyenler de oldu.
Yani trafikte şimdi adlarını veremeyeceğim ama bir daha bilirim. Yani bazı kültürlerde ölü eve gömülüyor zaten. Hı hı. Evin toprağına gömülüyor. Şimdi değil ama hı hı. Evin toprağında. Yani ve kaç kuşak öyle. Zaten fazla göç yok. Ölülerinizle birlikte yaşıyorsunuz. Onların ruhlarıyla birlikte yaşıyorsunuz. Gerçekten. Yani mezarın evden uzaklaşması çok modern bir şey. Eskiden mezarlar evin bahçesinde olmasa bile, evin toprağında olmasa bile köyün mezarı köye çok yakın. Büyük şehirler yok. Yani mezarı itmemiz dışarıya çok daha sonra.
Doğal olanı oydu herhalde.
Doğal olanı oydu. Kaçınmaz olanı oydu. Hatta o kadar tersine döndü ki hikaye. Yani en azından Hristiyanlıkta mezarlığa bakıyorsa bir şey, uzaktan apartmanın 6. katından görüyorsanız mezarlığı, fiyatlar düşüyor.
O kadar fark ediyor. O kadar fark. Bunu ilk defa duydum ben. Sadece burada şey vardı, bir ara Zincirlikuyu mezarlığının önünden geçen bir gazeteci. Sanırım ya Ertuğrul Özkök müydü, Hıncal Uluç muydu? Ben çok çocuktum, hatırlıyorum da. Ya bunu buradan kaldırın, orada yazıyor ya, her canlı bir gün ölümü evet. Tadacaktır. İşte bu çok rahatsız ediyor beni. Onu hatırlıyorum, öyle bir şey dediklerini.
O tartışılmıştı çünkü o yazıyı hangi iktidarsa gelince o yazıyı asmak ihtiyacını hissettiler. Hı hı. Yani bir yeni bir hükümetin kararıydı onu asmak. Bana da gereksiz geliyor.
Öyle bir ölümü hatırlatan kısmı. Benim de hoşuma gider yani böyle bir dürtükleyici bir
tane. Yani onu yapacaklarına koronayı hatırlatsınlar. Sigara içmek bu kadar zararlı diye paketlerde var. Bu ilan tahtalarını birkaç parçalanmış diye bir gösterseler koronadan belki daha dikkatli oluruz. Belki de. Fakat koronayla bizi korkutmak istemiyorlar. Ekonominin çarkı dönsün diye. Hı hı. Ama ölüme gelince, dinle ilgili ölüme gelince belki dine aitliğimizi pekiştirmek için o kocaman yazıları, işte ölümlüsünü hı hı. hatırlatmak istiyorlar. Çünkü ölümlülük demek cennet demek, cennet demek Hacı Hoca'yı hı hı. dinlemek demek, iyi Müslüman, iyi Hristiyan vesaire olmak demek. İyi Hristiyan olmak demek de o devletler neyi öngörüyorsa dinimizin gereği, hı hı. o devletin buyruğunda. Çünkü devlet ve din çoğu zaman iç içe birlikte hareket ediyorlar zaten.
Peki hocam, bir yandan mesela yılın belli kısımlarını bazen burada, İstanbul'da, bazen başka ülkelerde, kıtalarda geçirebiliyorsunuz. Yani bu hayatınızın bu tarafından bahsedebilir misiniz? Ne katıyor size? Hani sizi farklılaştırıyor mu, zenginleştiriyor mu böyle bir yaşam stili?
Ya siz de az çok aynı yoldasınız yani. Bilmiyorum, bir gün bir Endonezya'da bir yazarlar toplantısındaydım. Oğlumuz o zaman 13-14 yaşında. Ya dedim ona ne söyleyeyim ki bir gün ileride babam demişti ki diye aklında kalsın. Yani evlatta bir iz bırakmak istiyorum. Arada ya babam demişti ki lafları çok doğruydu, çok haklıydı. Kendimle oynamak azıcık, belki babalıkla oynamak. Ve şey diyeyim dedim, yani mümkünse, öyle bir işin olabilirse, öyle bir birikimin olabilirse, vakit ayırabilirsen, işte her yıl veya iki yılda bir, yani ne zaman olabilirse, bilmediğin bir dil, bilmediğin bir kültür, git orada bir ay, iki ay yaşa. Ya bu iyi dedim, söyleyeyim onu. Ondan sonra kendime ya ben bunu niçin yapmıyorum dedim. Bir o. İkincisi de bir gün bir söyleşide bana İstanbul'da bu daha önce niçin yaşıyorsun diye sormuşlardı. Sordum bir soru değil kendime. Birden bir umarım alışkanlıktan değildir dedim. Ve baktım ki alışkanlıktanmış. Hı hı. Bir şey alışkanlıktan yapıyorsan, yani sevgilinle alışkanlıktan berabersen, bir yemeği alışkanlıktan yiyorsan, bir kitabı bir edebiyat türünü alışkanlıktan okuyorsan, yapmasan daha iyi. Çünkü o sana yeni bir heyecan, yeni bir bakış katmıyor.
O zaman o arada beni bir sorgulamak mı gerekiyor? Bunu alışkanlıktan mı yapıyorum,
evet,
neden yapıyorum
çünkü
diye?
Çünkü seyahat edince hepimiz oluyordur. Çok benzese bile gittiğiniz şehirdeki sokak, bina, trafik lambası, Herhalde bu avcı toplayıcı günlerinden kalma olmalı. Yeni bir yerde teyakkuzdayız. Yani ilk defa geldiğimiz için böyle bakıyoruz sağa sola, yukarıya aşağıya. Burada ne farklı diye. Çünkü avcı toplayıcıda teyakkuzdasın, kendini korumak istiyorsun. Emin değilsin bastığın yerden. Onun için seyahat açıyor seni. Şey bile yapsan, o ön yargılı seyahatler bile, yani bizim yerimiz, şehrimiz, ülkemiz daha iyi dedirten, gene farklılığı görmeye itiyor seni. O karşılaştırma her zaman bu nöronlar beyinde yeni yollar açıyor. O da yeni düşünceler getiriyor ve sizi daha katılıktan esnekliğe çeviriyor.
O yüzden herhalde hocam liman şehirlerinin insanları hep daha kalenderler, daha açıklar. Ben bir İç Anadolu'lu olarak yani İç Anadolu'nun bağrından gelen birisi olarak yani o katılıkla, kapalılıkla, dışa kapalılıkla çok mücadele ettim kendi içimde. Liman şehirleri çok fazla farklı insanla muhatap olduğu için herhalde birazcık daha esnekler.
Evet, o kadar uca bile gerek yok. Yani koca İstanbul kaç tane semti var? Hep aynı semtte yaşıyoruz. Aynı bakkallar, aynı, yani ayda bir hiç olmasa bir otobüse, bir belediye otobüsüne en son durakta in. Bu arada bir 3-4 saat geçir. Yepyeni pencereler açılır.
Peki hocam insanlar acaba bu birazcık ihtiyaçlar hiyerarşisiyle mi alakalı? Hayatta kalmaya çalışırken aman da değişiklik biraz beride kalsın, geride kalsın, ben önce karnımı doyurayım noktasıyla mı alakalı? Yoksa insan gerçekten maddi açıda zorlaşırken bile, mücadele ederken bile bu değişiklikleri yapabilir mi?
Yani sizin de bildiğiniz beyanı o en temel şeyler. Ben burada besleniyorsam, barınabiliyorsam bir noktada kendimi güvende hissediyorum. Daha yakın mesafede de onu bunu tanıyorum. Onlar da bana tehlike teşkil etmiyor çünkü tanışıyoruz. O güvenli ortamdan pek çıkmak istemiyorum zaten. Vakit de ayırmak istemiyorum. Çünkü zaten artık hayatım bir şekilde o kahvede birkaç saat oturmak, televizyon seyretmek, kitap okumak bile olsa sevdiğim sandalyede şekillenmiş. Ve beni ben yapan, bana güven veren ortam. O güvensiz ortamı çıkmak da istemiyoruz. Yani sanki birisi bana sen burada ne arıyorsun diye soracak. Böyle bir kuşkuyla bakıyoruz etrafımıza. Bir kaybolabileceğim diye korkuyoruz belki. Ama o risk bir risk ise hayatı güzel yapan da o riskler zaten. Yani alışılmadık şeyleri yapmak, düşünülmedik düşünceleri düşünmek, gidilmedik yerlere gitmek. Nazım Hikmet'in ne güzel, en güzel deniz henüz gidilmemiş olanıdır.
Gitmediğimiz için mi acaba henüz?
Evet.
Ya da gidince hala o güzelliğini koruyacak mı bizim için?
İşte şey laf var ya, başkasının bahçesi her zaman benimkinden daha yeşildir. Evet. Yani sonu yok o şeyin.
O insanın doğasıyla da sanırım.
Sonu yok.
Hocam bu arada belki çoğu dinleyen arkadaşımız, böyle genç arkadaşlar da var, psikoloji öğrencileri de var, belki bilmiyorlardır. Gündüz hocamız Türkiye'de Türklere özgü, Türkiye insanına özgü zeka testi geliştiren kişilerden birisiniz.
İlk test.
İlk test ve şu an hani bayağı zeka testleri gündemde, bazen keyfe keder insanlar, ben hastanede çalışırken gelirlerdi. Bizim oğlan, bizim kız çok zeki, bir baksak mı acaba diye. Viskarlar var, Visk4'ler var şu an. Ben ama o işin teknik kısmına çok girmeyeceğim ama şöyle söyleyeceğim. Zeka, yetenek, herkes gerçekten çok üstün potansiyele mi sahip? Yani hep var ya şöyle bir şey, her şeyi başarabilirsin, her şeye gücün yetebilir gibi bir algı var. Bu bakış açısı ne kadar gerçekçi? Yani sınırlı olduğumuz şeyler neler? Her şeyi yapabilir miyiz? Ne düşünüyorsunuz bu konuda?
İşte şimdi sizin de alanınıza tecavüz etmiş oluyorum. Estağfurullah şimdi hocam. Bir şeyler söyleyerek. Fakat zeka her neyse... Çünkü psikologların tanımı tabii çok aptalca bir tanım. Zeka testlerin ölçtüğü şeydir. Ama o tek bir şey ölçüyor veya üç şey ölçüyor. Halbuki o kadar çeşit var ki, yani kaç çeşit çiçek varsa belki veya kaç çeşit gül varsa, dünyayla ilişkimizde uyum sağlamanın, o sağladığımız uyumu geliştirmenin, hatta uyumsuz olup yeniden başka bir uyum sağlamanın 1001 tane yolu var. Ve o yolda yaşama ve sınamayla buluyoruz. Ama bir okul sistemi, bir iktisadi sistem, hatta bir aile zeki olmayı ve zeka testleri, bunları bilirsen, böyle düşünürsen zekisin diye tanımlıyorsa, o zekayı ölçmek değil, bilakis zekayı hadım etmek. Yani başka yollarla senin dünyayı algılamanı engellemek demek. Geçenlerde öldü Aydın Engin, gazeteci. Hı hı. Ona bir gün zeka testlerini anlatmıştım. İşte geometrik şekiller, şunlar, bunlar, farklı olanı bul, bilmem ne. Ya dedi, ben bundan çakardım. Ama bana farklı yaprakları göster deseler, ben köyden geldim, göster deseler, 10 tane yaprağı tak tak ayırırdım dedi. Hikaye bu. Hı hı. Yani her kültürün, her ortamın, her yaşın neredeyse farklı uyum sağlama, başarılı davranış gösterme biçimleri var. Benim ev hayatımı idame etmem, iş hayatını idame etmem, dostlarım, bunlar farklı ilişki biçimleri, farklı algılama biçimleri. Nasıl davranacağımı, hangi zamanda, ne kadar o davranışı göstereceğimi, hepsi farklı birbirlerinden. Ama zeka testleri bunu asla ölçemez zaten ve çıkma nedeni de şeydi. Eğitim Fransa'da 19'da mecburi olunca devlette eğitimi el attı. İşte 5 yaşındaki çocuklar bir sınıfta, 6'lar öbür yediler. Bunları bir zekalarını da ölçelim ki sınıfları ayıralım. Daha çabuk iyi bilenler zeka testlerine göre o sınıfta olsun. O kadar iyi bilmeyenler, öbür sınıfta olsun, hızlı öğrenen, yavaş öğrenen falan. Hikaye öyle başladı. Ama orada mesela çalışan Piaget vardı. Hı hı. Piaget eşsiz, yani Einstein fizikte ne yaptıysa Piaget bilişsel gelişimde çocuklar dünyaya nasıl bakıyor, Piaget onu yaptı. Piaget orada o zeka testleri şirketinde çalışırken, doğru değil, yanlış cevaplara bakıyor. Çocukların verdiği yanlış cevaplardan, yani zeka testleri doğru diye baktığı yanlış cevaplardan çocukların dünyaya nasıl baktığını buluyor. Hı hı.
O kuramını, bilişsel çocuk gelişimi.
Ama maalesef bu Türkiye'nin ve benzer ülkelerin büyük acısı, sınıfta çocuk ağır öğrenen, yavaş öğrenen, öğrenme zorlukları olan, sayıları alt üst gören vesaire. Öğretmen bakıyor ki bu bilmiyor, psikoloğa gidiyor. Bir zeka testi, zaten Türkiye'de geçerli olmayan, güvenilir olmayan testler, sanki öbür ülkelerdeki çok güvenliymiş gibi. Özel alt sınıflara, hala özel alt sınıflar var. Ve her yıl Türkiye'de 10 binlerce çocuk bu testler yüzünden geri zekalı muamelesi görüyor özel alt sınıflarda ve geleceği katledilmiş.
Bu şeyler vardı hocam. Alfred Binet'in miydi? Evet. Termitler. Termitler ona mı aitti bilmiyorum ama bir seçiyor çocukları ve o civardaki belli bir IQ'nun üstündeki bütün çocukları takibe alıyorlar. Onlarla görüşmeler yapıyorlar. Onu ilk organize eden kişi o 1910'lar 20'ler sanırım.
Onlar 20'ler doğru, onu hatırlamıyorum.
O civarda şey diyor ya, bu seçtiğimiz çocuklar İşte geleceğin bürokratları olacak, doktorları olacak, süper kahramanları olacak diyor. Ama bu çok uzun bir boylamsal çalışma. Neredeyse herhalde 80'lere 90'lara kadar devam eden bir yapısı var. Ve bu çocuklardan evet başarılı olan bir grup var gerçekten ama belki %5'i. Şu an rakamlar afaki konuşuyorum ama ya içinden uyuşturucu bağımlıları, alkolikler çıkıyor. Büyük bir kısmı ama toplumun diğer çok zeki olmayan insanlarıyla aynı seviyede. Yani o ölçülen şey, bu zeka testlerinin çok popüler olduğu zamanlarda.
Yani korkunç şeyler. İsterseniz azıcık daha konuşayım. Benim çok huzursuz olduğum bir konu bu. Binet'in testlerinde, yani Binet Fransız, ondan sonra test şeye gidiyor, Stanford Üniversitesi'ne, Kaliforniya'ya gidiyor. Orada azıcık daha geliştiriliyor. Stanford Binet denilen test gelişiyor. Mesela bunu şey yapıyorlar, Amerika artık muhacirlere doymuş. 1920'lere falan geldik. Diyorlar ki bir şey yapalım. Bundan sonra Amerika'ya göç edecek olanlar, 20'li yıllardayız, yani 100 yıl önce, göç edecek olanları zekasına göre alalım. Hı hı. Bir de şey yoksa, Zatı ve dili, işte belli bile hastalıklar hı hı. yoksa bir de zekasına göre. Bir yıl zeka testi veriyorlar ve zeka testlerinin sonucu şey koyacaklar, kota koyacaklar. Hı hı. Ülke kotası, Türkiye'den 50 kişi, İngiltere'den şu kadar kişi falan o kotayı, sınırı zekaya göre şey yapacaklar. Çünkü ellerindeki testlerde İngilizler zeki, Almanlar zeki, İsveçler zeki, Ruslar, Yahudiler, İtalyanlar, Doğu Avrupa'dan gelenler, mesela Yahudiler Rusya'da pogromlardan kaçıyorlar, hı hı. köylüler. Onlar zeki değil. Onun için İngiltere'ye verilen kota, bir yılda 500 İngiliz Amerika'ya göçmen olarak kabul edilebilir. Ama Rusya'dan gelen 2 Yahudi kabul edilebilir. Böyle bir şey koydular, kota koydular. Ama o zeka testleri tabii İngiliz kültürüne göre zeka testiydi. Rusya'nın bir köyündeki Yahudi kültürüne göre değil. 1980'lere kadar Amerika bunun üzerine göre göçmen kabul etti. Irkçı zeka testlerine göre. Hı hı. Yani korkunç bir şey.
Arka planda. Bir yandan tam konuyla alakalı şu an hocam hep şey var ya, inanılmaz böyle hümanistik bir söylem. Mesela Amerika'da siyahlar önemlidir. Dünyada böyle herkes böyle insani olanın, böyle küçük grupların hakları elbette onlar için de gerekli olmakla beraber inanılmaz sözümüzle şeyiz. Böyle çok tatlıyız, çok insancılız. Her şeyin en iyisini istiyoruz. Böyle çok romantik, ponçik bir dünya istiyoruz ama işin bir tarafı da sanki iki yüzlüymüş gibi. Yine siz bir söyleşinizde bir yandan sahillere vuran göçmenler var. Yani ölen, oraya kabul edilmediği için perişan olan. Bu iki yüzlülük gibi geliyor bana ama bunu nasıl yorumluyorsunuz? Biraz her şeyin sahte olduğu da bir zaman dilimindeymişiz gibi. Bu ırkçılıktan bahsettiniz, oradaki zeka testlerinin. Bir yandan şu anda sanki herkesi kabul edermiş gibi ama arka planda değişen de pek bir şey yokmuş gibi.
Yani bu zengin ülke, fakir ülke, özellikle zengin ülkelerin neden olduğu iklim krizinden kuraklıklar başladı. Sömürüden zaten yoksulluklar var. Büyük bir göç var şimdi. Ama o göçün olmasının nedeni dünyayı bu hale getiren zenginler olduğu için. Ama o insanların da gelmesini istemiyorlar. Çünkü huzurları bozulacak. Bu değildi cevap sorunuza. Sorunuz bu muydu?
Soru hocam şey, hani diyorlar ya şu Black Lives Matter hareketi var ya şu anda. Ama bir yandan orada onu siz bencilce bir şey olarak yorumlamıştınız. Evet. Daha çok bunu merak ediyorum. Orada tamam, sen bu çok tamam. önemliyken dünyanın geri kalanındaki acıların hiçbirini umursamamak.
Ya bu şimdi bu kültür savaşları denilen şeye yol açtı bu. Yani benim acım senin acından daha önemli. Onun için kadınlar örgütleniyor kendi haklarını korumak için. Kaç bin yıllık bir kadın sömürüsü var, kadın cinayeti var vesaire. Öbür tarafta siyahiler örgütleniyor. Öbür tarafta LGBTQ ve harfler durmadan hı hı. ekleniyor.
Arta arta gidiyor.
örgütleniyor. Şişmanlar örgütleniyor. Şişman demek ayıp. Kısa boylular örgütleniyor. Bana kısa boylu olduğum için ön yargıyla baktılar falan diye. Bölündükçe bölünüyoruz ve kendimizi, derdimiz neyse ön plana koyuyoruz. Halbuki bütün bunlar düzenin adaletsizliğinden kaynaklanıyor. Adaletli bir düzende kadın da eşit olur, LGBTQ, herkes eşit olur. Ama o paydan, o pastadan önce benim payım diyoruz. En önemli benim payım diyoruz. Bu hem adaletsizliğin getirdiği bir çırpınış ve bir isyan ama büyük bir bencillik aynı zamanda. Önce ben demek. Hı hı. Siyahilerde şey çıktı mesela, bir yere kadar Amerika'daki siyahiler köylükten geliyor, saçlar kıvırcık ve birdenbire o şeyden kurtulmak için, görüntüden kurtulmak için azıcık daha beyaz adam gibi olmak istiyorlar, saçlarını düzeltiyorlar, deriyi şey yapmak için, daha beyaz göstermek için kremler sürüyorlar. Bu da bir uşaklığın artık şey noktası, uç noktası. Yani ezen gibi olmak. Hı hı. O Fanon vardı, black, siyah maskeli Fransız sömürgeleri için Tarzan filmini seyreder. Afrikalılar, Tarzan beyaz, Afrikalılar vahşi. Afrikalılar film sonunda Tarzan'ı alkışlarlar. Çünkü kazanan o. Yani beyaz maskeli kara insanlar, Fanon'un kitabı, psikiyatris. Siyahiler de bunu görünce, yani beyaz maskeli olma arzusunu şey yapmak için, karşı gelmek için Black is beautiful diye bir slogan icat etti ilk önce. Siyahi güzeldir. Hı hı. Aynı şeyi Türkiye Cumhuriyeti de yaptı. Osmanlı'da Türk etrakı bir idrak, adam olmaz, aptal, köylü. Adı o zaten, hı hı. Etrakı bir idrak. Ne devlet bürokrasisinde var, ne ticarette var. Cumhuriyetle birlikte yeni bir insan yaratılacak. Ne mutlu Türk'üm diyene sloganı geldi. Aynı Black is beautiful gibi. Hı hı. O bir ırkçılık sloganı değildi. Hani Yunan'a karşı, Ermeni'ye karşı, Kürt'e karşı değil. Bu topraklarda yaşayan insanlar Türklük diye de bakılıyor. Ne mutlu çünkü Avrupa'da işte Fransız panayırlarında şey var. Böyle kuklalar var, top atıyorsunuz. Top attığın şey Türk kafası. Yani pejoratif bir şey Türk olmak Batı'da. İtalya'da Mamali Türkiye çocukları korkutmak için Türkler geliyor diye çocuklar yetiştiriyorlar falan filan. Buna karşı yeni bir kendine güvenen bir kimlik, onun için ne mutlu Türk'üm diyen veya Black is beautiful. Ama tabii bu sonuçta şeye gidiyor. Bencilliğe ve ırkçılığa ve şovenizme ve öteki yaratmaya gidiyor. O zaman ben Türk'üm, ne mutlu bana, öbürsü Türk değil, benden değil. Benim düşmanım, öteki, benim kadar akıllı değil, kuvvetli değil, tarihine bağlı değil.
O zaman kurban, kurban zalimi taklit ederek kurtulmaya çalışıyor. Döngü aslında öyle. Bir film vardı hocam, belki denk gelmişsinizdir Netflix'te, Platform diye. Belki spoiler olmasın izleyenlere, bu kısmı atlayabilirsiniz izlemişseniz eğer, ama bir sistem var orada ve 80-90 katlı bir platform, ortadan bir şey iniyor aşağıya, yemek konulan bir şey. En üstte kocaman bir masa gibi düşünün, inanılmaz tepeleme dolu bir sofra. Normalde o sofradaki bütün yiyecek 80 kata yetecek seviyede. Ama en üstten en aşağıya kayarken üst katta insanlar kusacağı seviyede yiyorlar ve aşağı neredeyse 40 katta bitiyor o yiyecek. En alttakiler o açlıktan ölebiliyorlar. Çok ciddi yamyamlığa kadar çıkan durumlar oluyor. Ve devamlı katlar değişiyor. En altta kalan en üst kata çıktığı zaman demiyor ki aşağıya bir şey yemek kalsın. O da kusarcasına tıkınmaya devam ediyor. Yani bu sanki insanın doğası mı hocam, bu bencillik?
Hayır, o düzen öyle kurulmuş çünkü en üst kat var ve en alt kat var. O düzende en üst ve en alt katta olduğu müddetçe bu böyle olacak. Katlar aynı seviyede olacak. Bunun başka örneği, ben çok tekrarladığım bir şey, bu eski İstanbul belediye otobüsleri çok kalabalıkken biniyorsunuz, daha doğrusu binmeye gayret ediyorsunuz ve bağırıyorsunuz. Ya arkadakiler azıcık daha yürüyün ki biz de binelim, yer açılsın. Arkadakiler de öndekilere sesleniyor. İtmeyin kardeşim, nefes alamıyoruz diye. Sonda ben biniyorum otobüse. 5 duraktan sonra, 5 durak önceki öndeki ben, 5 durak sonra arkadaki ben oluyorum. Öndekilere bağırmaya çalışıyorum, itme diye. Yani
otobüs paradoksu oluyor.
5 durakta taraf değiştiriyorum ve birbirimize düşüyoruz, öndekiler, arkadakiler diye. Hatta taraf değiştirerek. Daha çok otobüs olsa, daha iyi bir ulaşım olsa bu olmayacak. Ama aklımızdan o geçmiyor. Ya örgütlenelim, hükümete söyleyelim, belediyeye söyleyelim, grev yapalım, bir hafta hiç otobüslere binmeyelim, işe gitmeyelim, bu düzeni değiştirelim. Demek aklımıza gelmiyor. Birbirimizle otobüste kavga ediyoruz.
Yani birazcık aslında durumun içinden çıkıp daha geniş bir perspektiften bakıp sistemin kodunu sorgulamak gerekiyor. Sistemin kodu demişken hocam, yani insan kendi anlamını nasıl bulabilir? Hayatın bir anlamı varsa bunun için ne yapabilir?
Hiç aramayarak, düşünmeyerek.
Düşünmeyerek mi yani? Şimdi düşünmeyenler bir dert. Yani bir toplumun büyük bir kısmı aslında hiç düşünmeyi tercih etmeme noktasındayken, bir kısmı da çok düşünme eğiliminde. Bir yerde düşünüp sonra mı düşünmeyi bırakmak gerekiyor? Nedir acaba?
Yani bu sizin mesleki pratiğinize ters bir şey belki. Belki değil öyle genel olarak. Her ne kadar bir ilişkinizde bir yolculuğu, bir sevgiyi yaşıyor olabilseniz de, Yani sık tekrarladığım işte Sokrat'tan bu yana kendini tanı diye bir şey var, laf var. Ve giderek bu budaklandı. Yani kendimizi tanıma gayretlerimiz artık kitaplar var, hayat koçları var, psikologlar var. Sohbetlerimizde kendimizi tanımaya çalışıyoruz. Ben nasıl birisiyim falan filan ve yani işte 100 bin yıl falan türümüzün yaşı, hala kendimizi tanıyamadık. Demek ki yani fazla sorulan bir soru veyahut da sonucu olmayacak bir soru. Belki kendimizi tanımanın yolu, demin sözünü ettiğim, yaşadığımız ortamın dışına çıkmak, başkalarını tanımak, başkalarını tanıyarak kendimizi tanımak. Edebiyat, film falan bunu bir ölçüde yapıyor. Çünkü kendimizi benzetiyoruz filmde birisine, edebiyatta birisine, aşk, ölüm, hırsızlık, katillik her neyse. Oradan kendimizi daha iyi tanıyoruz. Ama sadece başkaları da değil. Yani hele bu küresel iklim krizi döneminde yani kendimizi tanımanın yolu azıcık kediyi, köpeği, sümüklü böceği falan da, rüzgarı da, suyu da tanımak. Suyun hayatını da tanımak ki dünyamızı tanıyalım artık. Bir dünyalı olduğumuzu bilincine varmaya çalışalım.
Büyük bir şeyin parçası olduğumuzu.
Evet, evet.
Kapanmaktansa daha dışa dönmek.
Evet, halbuki tersini yapıyoruz. Ben diye kendimizi abartıyoruz. Veyahut da biz derken de biz 5 kişi, biz Fenerbahçeliler, biz Türkler, biz Yahudiler, biz şu, biz bu. Ama hep temelden kopmuş oluyoruz. Aslında biz gezegenler. Çünkü gezegen şu anda bir ölüme doğru gidişte.
İklim krizi.
Evet. Küresel ısınma. O bizi yakalayamazsak, yani biz gezegenler bütün canlılarıyla birlikte o duyuşa, algılamaya gelmediğimiz müddetçe bu gezegen ölüp gidecek.
Ümidiniz var mı hocam? İnsandan.
Var. Yeni kuşaktan çok var.
Var mı?
Çok var.
Yani bazen ben de hani daha bireysel ve mikro ölçekte karşılaştığım insanlar çok ümidimi yükseltirken şu genele baktığım zaman da sanki bir döngünün içindeymişiz gibi de hissettiğim oluyor.
Ümidimiz olmasa bu konuşmayı yapmazdık.
Evet, evet.
O zaman yani ümidimiz yoksa vur patlasın, çal oynasın. Bari şu geçici zamanda benden sonra tufan keyfini çıkarayım bu işin. Veyahut da bu kadar kötüyse, keyfini de çıkaramıyorsam intihar edeyim. Ama şikayet ederek, benim şikayet etmeye hakkım yok. Çünkü benim şikayetim size yansıyacak. Sizin şikayetiniz Batuhan'a yansıyacak. Şikayeti yaydıkça daha da edilgen olacağız. Yani daha iyi bir yaşam yaratma gücümüzü, hatta birbirimize güzel olma gücümüzü yitireceğiz şikayet ederek. Hakkımız yok. Kötüye gidiyor olsa bile hakkımız yok. Çünkü şikayet bir şey değiştirmiyor. Sadece bizi daha kötü yapıyor.
Hocam son 2 yılda hangi ülkelerde yaşadınız?
Türkiye, İtalya, İngiltere.
O kadar. İngiltere. Nasıl görüyorsunuz hocam buraya geldiğiniz zaman mesela buranın insanını? Mesela çok öfkeli gibiyiz, çok kırgın, kızgın, haksızlığa uğramış gibi hissediyoruz biz burada olarak. Siz biraz böyle dışarıda daha böyle geniş bir açıdan baktığınız zaman nasıl gözlemliyorsunuz bizi?
Yani bir, dünya bizi konuşuyor, bizi görüyor, bizi biliyor zannediyoruz. Türkiye pek taktıkları yok. Bir onu görüyorum. Bir büyük biz çok, yani büyük biz derken biz Türkler, biz Müslümanlar, edebiyatı çok. Öyle bir biz var. Bizi bölen, dünyadan koparan gene. Bunu İtalya'da, İngiltere'de çok daha az görüyorum.
Milliyetçilik mi?
Milliyetçilik diyebiliriz. Ama biz diyelim. Yani biz Türkler diye düşünmek veya biz Müslümanlar diye düşünmek. Bir İtalyan pek biz Katolikler diye düşünmüyor. İngiltere zaten dinsizleşti onun için. Biz Hristiyanlar lafı gülerler. Yani çarpıcı olan onlar. Bir de şey, yani çok büyük genellemeler bunlar ama şeye çok kapılmak, duyduklarımıza çok kapılmak Türkiye'de. Yani kimseye nereden biliyorsun diye sormamak. Bir şey söylüyorum, işte dünya 10 yıl sonra çökecek, meteor gelecek diyorum mesela. Nereden biliyorsun diye sormuyor. Arkadaşına söylüyor, biliyor musun? Profesör böyle söyledi diyor. Bir sor ya, hoca nereden biliyorsun bunu? Nereden okudun? Kim söyledi? Bunu yapan yok. Çok az yapıyoruz.
Bu aslında
bu
biraz
ürkütücü.
ürkütücü ve yani bir yandan çok tehlikeli de geliyor bana. Bir yandan linç kültürünü besliyor, yok edici, yeniliğe kapalı. Yani gerçekten böyle histerik bir zamandan geçiyormuş gibiyiz.
Yani her şeyde nereden biliyorsun? Okuduğumuzda kaynak ne? Çok temel bir şey. Hele bu yalan haberin, provokatif haberin, haber manipülasyonun, kitleleri aldatmanın artık sanayileştiği bir şeyde, ortamda. Bu nereden biliyorsun? Çok çok önemli.
Son olarak hocam şunu söyleyeceğim. Yani şu an kaç yaşındasınız hocam?
46 doğumlu.
46. Kaç oluyor? 76. Evet, 76 değil mi? Doğru. Burada da
çok çabuk hesap.
Matematiğimizin kötü olduğu şey olmasın. 76 oluyor herhalde. 18 yaşınıza, 20 yaşınıza şöyle odadan içeri gelse, karşımıza çıksa, ona ne öğüt vermek isterdiniz? Neyi farklı yapmasını önerirdiniz?
Soru. Herhalde yani geçen geyik sohbetleri, yani fazla geyik sohbeti, yani fazla boşa geçen bir anlamda soru sormamak, yani bakmamak, yani olduğum ortamda kalıp başka bir ortamı düşünmemek belki.
Bu öneri mi? Öyle yapmama.
Yapmamalı yani arkadaşlarımla, yani ters düşmemek, arkadaşlarımla ters düşmemek, hı hı. Aynı şeylere gülmek, kıyafetimde çok farklı olmamak, benzemek yani.
Muhalif olmamak mı birazcık
işte
da?
Benzemek, hı. Ters düşmemek, ayrık olmamak belki. Yani birçok gençlikte o var. Yani bu biz
grupla çatışma.
Grupla çatışmamak. Herhalde onu farklı yapmak isterdim. O zaman daha çok pencerem olurdu dünyaya.
Başka peki hocam? Çok önemli. Çok mesela başka gelen var mı aklınıza? Böyle kendisini daha farklı geliştirmesi için. Ama siz zaten birçok şey yapmışsınız.
Daha uyumsuz olmak yani. Daha uyumsuz olmak isterdim.
Ben o kısmı kaçırdım. Gruba uyumlu olmaktan kaçınıp daha şey
uyumsuz olmak.
Uyumsuz olmayı mı tercih ederdiniz?
Evet. O en çok o şimdi. Hiç düşünmemiştim. Çok iyi soru. En çok o.
Bu ne şeyi yaptırdı size mesela? Gruba çok uyum sağlarken çok mu şey kaybettiğinizi düşünüyorsunuz?
Herkesin okuduğu kitabı okuyorum. Herkes gibi giyiniyorum. Giyinmek önemli oluyor. Aynı moda kelimeleri kullanıyorum. Aynı şarkılar. Benzemek.
Hocam çok teşekkür ederim. Yani şimdilik aslında sohbet çok çok daha uzun. İnşallah yine yaparız. Belki bir podcast olabilir. 1-2 saatlik. Ama çok güzel noktalara değindiniz. Bizi burada ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Var mı hocam son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler?
İki şey. Yani hayatımız şikayetten ibaretse hiç şikayet etmemek, şikayet ediyorsak mutlaka onun ne yapabilirim, neyi değiştirebilirim diye bitmesi ve dünyaya böyle kocaman değişikliklerden bahsetmiyorum. Ama bu şey için eğer küresel ısınmaysa mesela daha az elektrik tüketimi, daha erken yatıp daha erken kalkayım. Çok basit bir şey. Ya daha az et yiyeyim. Çünkü et tüketimi nin sonucu küresel ısınmanın %40'ını falan etkiliyor. Yani bunlar çok basit şeyler. Ve kimseyi kızdırmadan, sarsmadan yapabileceğim şeyler. Yani şikayet varsa mutlaka ne yapabilirim ile bitmeli. Ama şikayet tek başına benim için de kötü, dinleyen için de kötü. Ve bir anlamda bu şekilde yaşamamızı bizi zorlayan düzeni sırf şikayet güçlendirecek bir şey. Onun için şikayet yasak.
Birincisi bu hocam, ikincisi?
Birincisi bu. İkincisi de belki bu aşk kelimesi de seni seviyorum falan yani fazla artık sümüklü oldu yani bu kelime. Ve aşk da herhalde eğer iki kişinin birlikteliğinden bahsediyorsak sen beni nasıl mutlu edebilirsin değil, biz ikimiz birlikte nasıl yeni bir dil geliştirebiliriz?
Ne ben ne sen yani yeni bir varoluş.
Yeni bir dil nasıl geliştirebiliriz? Ama şu anda daha çok merkezde olan sen beni nasıl mutlu edebilirsin? Yani benim hayat planım şu, şunu yapmak istiyorum, burada yaşamak istiyorum. Bu birlikte olmak istediğim insan bana yardımcı olabilecek mi, olmayacak mı?
Bir imkan, bir fırsat gibi görmek aslında bir yerde onu.
Yani uşak.
Bu ama sadece aşk için değil, arkadaşlık, dostluk, her şey için geçerli değil mi hocam?
Evet. Yani ortak bir dil oluşturmak ve yeni o ilişkinin dilini oluşturmak. Bir dans çünkü bu. Onun için aşk kelimesini kullanmak azıcık fazla.
Ben aşka inanmayanlardanım hocam. Yani birazcık daha çok yol arkadaşlığı, benim evet. Sevgi, emek yani. Bir söz var, kime ait olduğunu hatırlamıyorum şu anda ama aşk diyor, sevdiğin kadının ya da erkeğin bir sazan balığına benzediğini anlayana kadar geçen süredir diyor yani. O arada bir yükseliş var ya, o biyolojik evet. Kısım.
Zaten bir kimyası var, 3 ay, 5 ay, 2 sene
falan. Ondan sonrası...
O da aşk değil, o bir cinsel...
Çekim.
Bir çekim, hormonal falan biyolojik bir şey.
Diyorlar ya işte seks için aşk rolü yapmak gibi evet, bir şey. O evet. Öyle bir durum var. Evet. Çok önemli noktalara parmak bastınız. Beni hocamın en çok etkileyen kitaplarından birisi Cehenneme Övgü isimli kitabıydı. Hocam 92'de yazmışsınız sanırım. Daha öncesi olmuştur, yayınlanmış 92'de. Yani... Eğer diğer kitabın ismi de elimde olanlar Cennetin Dibi ama başka kitapları da var hocamızın. Farklı bir bakış açısı kazanmak isteyen, birazcık böyle her şeyin tek tipleştiği bir noktada farklı bir ses için ben kesinlikle tavsiye ediyorum kitaplarınızı. Benim hayata çok daha farklı bakmamı sağlamıştı çünkü.
O zaman okuyacak olanlardan ricam çizerek ve kitapla kavga ederek ve sorgulayarak okusunlar.
Siz de seviyor musunuz hocam? Böyle imzaya vesaire geldikleri zaman böyle kitap yıpranmışsa ben çok mutlu oluyorum.
Yok,
yani.
İmza yapmıyorum.
Yapmadınız mı hocam? Keşke bir şey, eminim birçok insan böyle bir...
Hayır, çünkü o yani benim bencilliğim değil, vakit ayırmamak değil. Bir 10 kişi gelse adınız ne? Mehmet, Ayşe yani fabrikasyon yani.
Bir de hocam şey var. O yine bir samimi kalıyor. Damga basanlar var şimdi.
Öyle mi?
Damga basan. Ayşe'ye imzayı damga basıyor oraya. Böyle öyle devam ediyor. Fabrikasyon.
Evet, yani çok evet. Yani gayet samimi bir şey.
Çok teşekkür ederim hocam. İyi ki
ben
varsınız.
Teşekkür ederim.
Katıldığınız
Batuhan'la
için.
Batuhan'a da
buradan teşekkür ediyoruz. Arkadan arkadaşımız Batuhan da güler yüzün için, desteğin için teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi davranın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Teşekkür Batuhan.